Ayrım 12. Yaban Kazları. Daniel Carney. Sayfa 176. 14. Bölüm. Eğitim yöntemi değişmişti. Faulkner herkese daha gevşek bir disiplin uyguluyor ve hemen de bunun karşılığını alıyordu. Kum tepecikleri arasında biri hava alanını, diğeri de askeri kışlanın benzeri olan iki alan hazırlanmıştı. Yollar, binalar, tel örgüler ve engeller ve nöbetçilerin bulundukları yerler Balfour'dan gelen haberlere göre alanda belirtilmişti. Sean ile Jeremy'nin komandoları hava alanı, diğerleri kışlaya saldırılar düzenliyorlardı. Geceleri Faulkner Sean'ı kontrol kulesi konusunda sınıyordu. Peter ok ve yayıyla çalışıyordu. Ustalığı hakkında kuşkular uyanınca Jeremy'nin başına bir elma yerleştirmesini istedi. Jeremy iddiasından vazgeçti. Sean ise her gece yatakhaneden kaçıp Gabby'yi görmeye gidiyordu. Diğerlerinin henüz fark etmemelerine karşın daha önce epey bozuk olan sinirleri şimdi kopma derecesine gelmişti. Harekat zamanı yaklaştıkça daha çok korkmaya başlamıştı. Birine tutunmak için karşı konulmaz bir ihtiyaç vardı içinde ve Gabby de böylece koltuk değneği olmuştu. İlk başlarda Gabby erkekle ilgilenmiyordu. Ancak Sean'un ısrarı sonunda kızın direncini yıkmıştı. Sabahın erken saatlerinde buluşuyorlar ve boş sokaklarda dolaşıyorlardı. Yürüyen, konuşan, planlar yapmaya çalışan iki yalnız insan. Erkeğin gidişi yaklaştıkça ilişkileri de daha derinleşiyordu. Sean'un yüzü yorgunluktan ve uykusuzluktan iyice süzülmüştü. Her an tetikte yaşıyordu. Jeremy ile Peter de onun yokluğunu belirtmemek için uğraşmaktan bezmişlerdi. Bir gece yatakhanede Jeremy, "Bu iş sonlanmalı artık," dedi. "Neden bütün gece sokak sokak dolaşacağına kızı yatağa sokup işi bir kere de bitirmiyorsun?" Sean iskemlesinde iki büklüm oturmaktaydı. Bencil bir insandı ama Gabby'ye duyduğu ihtiyaç da öylesine büyüktü ki yaşamında ilk kez kendini tümüyle bir ilişkiye veriyor ve bunu yaparken de kendinde varlığını bile düşünemediği bir duygu derinliğini görüyordu. "Yüzlerce kadın tanıdım," diye açıklamaya çalıştı. "Ancak bunların hepsi yatağımda birer vücuttan başka bir şey değillerdi. Hiçbirini önemsemedim. Bu kızı çok önemsiyorum oysa. Birlikte çıktığı her erkek onunla yatmaya çalışıyor. Benim onlardan farklı olduğumu, kendisinin özel biri olduğunu ancak böyle gösterebilirim, anlıyor musun? Bana gülme Jeremy, bu kadını seviyorum, ona ihtiyacım var." Sean'daki bu değişiklik Jeremy'yi şaşkına çevirmişti. "Bu kadar üzülme," dedi. "Noel duygusu bu. Yılın bu döneminde bekarlarda görülür. Kendine ayaklarını ateşe uzatmış rahat bir evde oturur hayal ediyorsun. Yanında da bir dediğini iki etmeyen iyi bir kadın. Bana da genellikle böyle olur ve yeni yıla kadar sürer bu. Unut kızı, geçecek bunların hepsi." Ama Sean o gece de kışlayı çevreleyen tel örgünün altından süzüldü ve kıyı yolunda Gabby'yi bekledi. İnce yazlık giysili ve uzun esmer bacaklı bir peri gibi süzüldü erkeğin yanına. "Gabby, karar verdim artık. Onlarla birlikte gitmeyeceğim. Seninle kalıyorum. Bir yolunu bulur, yepyeni bir yaşantıya başlarız. Her şeyi silip yeniden başlarız." Kızı kucakladı. "Şimdi seni bırakamam artık. Yaşamım boyunca istediğim her şeysin sen." Gabby yalvaran iri gözlerle baktı erkeğe. "Sean, ciddi misin? Benimle alay etme. Şu kadar gücüm kaldı ancak." İki parmağını hafifçe araladı. "Bu da koparsa hiçbir şeyim kalmayacak. Hiçbir şey, duyuyor musun? Onun için eğer ciddi değilsen benimle böyle konuşma." Sean döndüğünde Jeremy, "Çok kaldın," dedi. "İdare edemedim. Genders seni odasında bekliyor." "Gir içeri," dedi Genders. "Kapıyı kapat."
"Faulkner biliyor mu?" diye sordu Sean.
Genders başını salladı. "Önce bana anlatmanın daha iyi olacağını düşündüm." Sean'un yüzü gerginlikten sapsarıydı. "Bir kızla tanıştım," dedi. "Herhangi bir kız değil. Onu seviyorum. Sizlerle gitmeyeceğim. Ayrılmak istiyorum." Genders şaşmış görünmüyordu. "Ben de böyle bir şey olduğunu tahmin etmiştim," dedi. Kalkıp kapıya doğru yürüdü. "Biraz yürümek ister misin? Gece çok güzel." Sean Genders'ın sesindeki emredici tonu fark ettiği için arkasından yürüdü. Nöbetçilerin arasından geçip kumsala vardılar.
"Bana ne olduğunu bilemiyorum," dedi Sean. "Bu belki de yakında harekat başlayacağı ve ölümden korktuğum için. Bir kere daha başarısızlıktan korkuyorum. O kadar çok şeyden korkuyorum ki. Ancak birden birine bir ilgi duyuyorum, gökten düşer gibi. Tüm varlığımla onu düşünüyorum. Chandler'a döndü. Onunla evleneceğim.
Chandler kumluğa oturdu. Bir sigara yakıp Sean'a uzattı. Bir süre konuşmadan dalgaların sesini dinledi.
Sinirlerinin zayıf olduğunu söylediğin zaman seni dinlemeliymişim dedi. Sözünü ettiğim bu aşk özel bir şey değildir. Pek çok insan ölmekten korkar ve birine tutunmak, arkalarında ağlayacak birini bırakmak isterler. Bunlardan farklı olduğunu nereden biliyorsun? Sen de pek çok insan kadar bencilsin.
Bak sen bu kızı tanımıyorsun. Ben ölürsem ona hiçbir şey bırakmayacağım. Ne kağıdı var ne ailesi. Hepsi Kongo'da ölmüşler. Bu ülkede de siyahlar yönetimi alırlarsa başına neler gelebileceğini biliyorsun. Bana uğrunda yaşanacak bir şey vermiş olmasının da ötesinde bir şey bu. Şu anda ondan sorumluyum, bunu anlamıyor musun? Onu bırakırsam bir daha bulamayabilirim.
Sean, sen yaşamın boyunca hep güç durumlardan kaçmışsındır. Eğer bunu şimdi bize yaparsan günün birinde o kıza da yapacaksın demektir. Eğer kız senin için bu kadar önemliyse o zaman korkunu bırak ve bizimle gel. Geri dönersen o zaman artık kaçmamış olacaksın. Eğer seni hala bekliyorsa o zaman oradan başlayabilirsiniz. Ama şimdiki halinle korkmuş gibi bir insansın Sean.
Chandler üstündeki kumları silkeleyerek kalktı. Başka seçeneğin yok dedi. Ama seni bir süre düşüncelerinle baş başa bırakacağım. Nöbetçilere arkadan geleceğini söylerim.
Faulkner Chandler'ı tel örgünün önünde karşıladı. Nasıl oldu?
Gelecek dedi Chandler. Faulkner'ın gözleri soğuk bir ışıkla parıldadı.
Aklı varsa gelsin, yoksa bir kazaya kurban gidecek.
Herifi rahat bırak, ben bildiğimce yola getiririm onu.
Kamp kapısından geçerlerken Faulkner nöbetçileri selamladı.
Kimse benimle imzaladığı anlaşmayı çiğneyemez, bunu unutma.
Ne oldu diye sordu Gabby ama erkeğin yüzünden vereceği karşılığın ne olacağını anlamıştı. Birden korkmaya başlamıştı yine. Kolay incinebilir ve yapayalnız, gözlerindeki ışık sönmüş, içi soğumuştu.
Onlarla gidiyorum dedi Sean. Gitmem gerek Gabby, nedenleri var.
Ne iş yaptığını bilmiyorum ama tehlikeli bir şey olmalı değil mi?
Kızın yüzüne sert bir ilgisizlik maskesi geçmiş gibiydi. Sean uzanıp kızın yüzünü avuçları arasına aldı.
Gabby, sana aşkımın üzerine söz veriyorum ki döneceğim.
Kız erkeği itti. Giderken söz vermek kolaydır.
Yemin ederim, beni bekleyeceksin yalnızca, başka hiçbir şey yapman gerekmez.
Budalalık ediyoruz dedi Gabby buz gibi bir sesle, küçük çocuklar gibi. Aramızda her şey bitti. Ben bu yaşantımdan memnunum. Beklemek ve bir daha umut etmek istemiyorum. Şimdi senin yanından ayrıldığımda seni unutacağım, anlıyor musun? Seni beklemeyeceğim. Ölmen ya da yaşaman umurumda bile değil. Bir gecemi satın alan erkeklerden birisin, hepsi o kadar.
Hiç duygusuzca yaşamayı sürdürmek diye söylendi Sean. Ölmek daha iyidir bundan. Bunu bana sen öğrettin. Umut etmek, birine karşı duygusu olmak çok daha iyidir.
Beklemeyi bilmediğin için söylüyorsun bunları. Beklemek insanın ruhunu kurutur. Bir keresinde öyle acı çektim ki az daha aklımı kaçırıyordum. Bir daha öyle olmayacağım. Ne senin için ne de başkası için.
Seninle evleneceğim dedi Sean. Hemen bu dakika bir papaz buluruz. Benim adıma, kağıtlarıma, her şeyime sahip olursun.
Gabby ağlamaya başladı.
Bunu istemiyorum. Ben beni sevecek birini istiyorum. Bana bir yuva ve çocuk verecek birini. İçimi ısıtacak birini.
Öfkesi gitmiş. Şimdi yalnız çektiği acı kalmıştı.
Bunları anlayamazsın sen. Artık gitmem gerek. Bu akşam işim var. Elveda.
Sean kızın elini tuttu.
Anlamayan biri varsa o da sensin. Bundan sonra çalışmana gerek yok diyorum sana. Para vereceğim. Yaşamın boyunca bir daha hiçbir şeye ihtiyacın olmamasını sağlayacağım sana.
Ben senin paranı istemiyorum. Kendi yaşamımı yaşarım ben.
Yarın görüşelim dedi Sean. Noel gecesi öbür gün gidiyoruz. Yalvarırım görüşelim yarın.
Noel geceleri çalışırım. Bu kentte pek çok yalnız erkek var. Onların da bana ihtiyaçları var.
Elini Sean'ın elinden kurtarıp koşmaya başladı.
''Ya benim yok mu?'' diye Sean arkasından bağırdı.
Gabby dönüp bomboş kumluğun ötesinden seslendi. Senin arkadaşların var. Onlara dön. Senin yerin orası.
24 Aralık Perşembe. Yemekhanede oturuyorlardı. Faulkner odaya girince hep birlikte ayağa kalktılar. Rahat beyler, yarın buradan gidiyoruz. Yatağınız dışında bütün eşyanızı bugün toplayacaksınız. Noel gecesi olduğu için nöbetçiler dışında herkes akşam saat 6'da kente götürülecektir. Askerler alkışa başladılar. Faulkner gülümsedi. Evet, bu gece izinlisiniz. Bay Jenderson hesabınıza karşılık belirli bir para çekebilirsiniz. Ama sabah saat 2'de kışlada olmanız gerek. Sizi aramak için arkanızdan kimseyi göndermek istemiyoruz, anlaşıldı mı? Sorusu olan var mı? Az subaylardan biri kalktı. Efendim, ben ve arkadaşlarım. Kendisini desteklemeleri için çevresine bakındı. Acaba bize nereye gittiğimizi söyleyebilir misiniz? Zamanı gelince öğrenirsiniz. Pekala, devam edebilirsin başçavuş. Eğer sabahtan önce görüşemezsek, iyi noeller. Faulkner odadan çıkarken başçavuş Young, durun bakalım, durun diye bağırdı. Size kımıldayabileceğinizi söylemedim. Askerler arasına girerek basılı kağıtlar dağıtmaya başladı. Bu da nesi diye sordu biri. Vasiyetnameniz gayet temiz ve düzgün doldurulacak. Basit sözcükler kullanın ve mürekkep lekesi falan yapmayın. Yoksa avukatlar dul eşinizden epey para sızdırırlar.
Başçavuşum, siz nereye gittiğimizi biliyor musunuz?
Bilmiyorum oğlum, ben de sizinle aynı anda öğreneceğim. Gece yarısından az önce bir grup paralı asker kentin liman kesimine girmişlerdi. İlginç olacağını umdukları dar bir sokağa daldılar. Tosh Donaldson güçlükle sokak adını sökebildi. Rua Major Araho. Tamam arkadaşlar, işte taksi sürücüsünün söylediği günah sokağı burası. Gemilerin bütün günahkarları buraya gelirlermiş. Sokak lambasına dayanan Taffy William bir içki daha istiyorum diye bağırdı. Ardından bir şarkıya başladı. Tosh arkadaşını çekti. Karşıya geçerlerken sakın birbirinizden ayrılmayın dostlar dedi. Burada önce adamın boğazını keserler de ondan sonra yüzüne bakarlar. Kaldırımlar neon ışıklarıyla pırıl pırıldı. Kulüpler renkli posterlerle mallarını reklam ediyorlar. Usta kapıcılar sarhoşları kollarından tutup içeri çekiyorlardı. Posterlerin birinde çelik bir kafese kapatılmış canlı bir gorille bir sarışın arasındaki ırza geçme sahnesi vaat ediliyordu. Genel olarak tedbirli olan Tosh her şeyi unutup içeri girmek istediyse de arkadaşları kendisini engellediler. Önce birkaç kadeh içki içmek istiyorlardı ve bunu da bir gece kulübü fiyatlarıyla yapmaya niyetleri yoktu. Crazy Horse Saloon adındaki bir bara gelene kadar yürüdüler. Bir kenarda otomatik bir plak çalar vardı. Masa ve iskemle yoktu. Uzun bir bar tezgahının önünde sırayla tabureler uzanıyordu. İçerisi bayat bira ve ter kokuyordu. İşte bira dedi Tosh, hem de istediğiniz kadar. Haydi hep birlikte arkadaşlar. Başları üzerinde Noel nedeniyle süslenmiş üç dilde yazılı bir tabela vardı. İnsanlar buraya içip unutmaya gelirler. Unutmadan önce içtiklerinizin parasını ödeyin. Mağara Günah Sokağı'nın daha iyice gece kulüplerinden biriydi. Faulkner grubun başında yürüyordu. Sean nerede diye sordu Peter. Gabby'yi aramaya gitti. Kocaman bir Noel armağanı almış. Daha sonra buluşacağız. Kızı da kandırıp getirecekmiş. Bir merdivenden inip kocaman bir bodruma girdiler. İçeride çoğunlukla genç Güney Afrikalı turistlerin oluşturduğu bir kalabalık vardı. Beyaz ve melez bar kadınları aralarında dolaşıyorlardı. Bodrum karanlıktı. Tam ortada küçük dans pistinin üstünde ışıldaklar yanıyor. Kalabalığın gürültüsü kıyıya vuran dalgalar gibi insanın kulağını deliyordu. Polis örgütünden biri kendilerine orkestranın yanında bir masa ayırtmıştı. Konukları görünce ayağa kalktı. Diğer ikisi neredeler diye sordu kalabalığın uğultusunu bastırmaya çalışarak. Gelmiyorlar mı? Hayır diye Faulkner bağırdı. Bay Young selam söyledi. Kendisi gönüllü olarak nöbete kaldı bu gece. Bay Finn de başka bir yere gitti. Adam boş kalan yerleri ayakta bekleyen turistlere ikram etti. Pistte gösteri başlamıştı. İri yarı 40 yaşlarında boyalı sarı saçlı bir striptizci numarasını bitirmeye çalışıyordu.
Kadının yüzü makyajdan kabuk bağlamıştı. Vücudundan kat kat yağlar sarkıyordu. Seyircilerin kendisini takdir etmelerine hazır olmalarına karşın başarısızdı. Hem vücudu hem de yaptığı rol komikti. Seyirciler de ülkelerinden uzaktaydılar. Islıklar ve yuhalamalar başladı.
''Bir fırsat verin çocuklar, Noel gecesi ne de olsa.'' diye yalvardı kadın. Oyununu kesti ve koşar adımlarla pistten kaçtı.
Öfkeden homurdanan kalabalığın sesini bastırmak üzere davullar işi ele aldılar. Sigara dumanını bıçak gibi kesen bir ışıldak sahneye doğru yürüyen bir Afrikalı kadını aydınlattı. Kadın uzun boylu ve çok zayıftı. Kemikleri derisinden fırlayacak gibiydi. Saçları doğal halinde bırakılmıştı. Sırtında uzun yıllar önce kendisinden daha iri birinin atmış olduğu hissini veren, omuzları açık altın lame bir tuvalet vardı. Çoğunluğu Güney Afrikalı olan kalabalığın karşısında huzursuzdu kadın.
''İyi Noeller'' dedi.
Kendisine yalnızca 4 kişi cevap verdi. Kadın Cilla Blay'in üne kavuşturduğu gürültücü bir pop şarkıyla programına başladı. Sesi gerçekten güzeldi ama şarkı kendisine uymuyordu. Bodrum'un havası soğumuş, sesler kesilmişti. Tıpkı fırtınadan önceki sakinlik gibi. Kavga çıkacağından korkan biri müdürü çağırdı. Şarkıcı kısık bir sesle bitirdi şarkısını. Seyircilerden birkaç Portekizli ve İngiliz kadını alkışladılar. Kocaman salonda çıt çıkmıyordu. Şarkıcı şimdi titriyordu. Her an olduğu yere yıkılacak ya da kaçıp gidecek gibiydi. Gözle görülür bir çabayla kendini toparladı. Meydan okurcasına baktı karşısındakilere ve yıllarca önce Zulu kadınlarının çocuklarına söyledikleri ''Tuli Tuli Baba'' şarkısını okumaya başladı. İlk birkaç notada sesi biraz tutukluk yaptı, sonra güçlendi. Bodrum'un havası bir anda değişmişti. Güney Afrikalılar da birer birer kadına katılıyorlar, oldukları yerde şarkının temposuna uyarak sallanıyorlardı. Ağır tempolu sallanışları Bodrum'u doldurmuştu şimdi. Peter da gözlerinden yaşlar akarak söylüyordu şarkıyı. O da Afrikalıydı ve vatanından çok uzaktaydı. Müdür şarkıcıyı pistten çekmek istercesine telaşla çıktı ortaya. Kalabalıktan öfkeli bir homurtu yükseldi. Peter yerinden fırlayıp adamın üzerine koştu. Güney Afrikalılar sahneyi kordon altına alıp şarkıcılarını korudular. Müdür ve yardımcıları kurtuluşu kaçmakta buldular. Kadın şarkıya devam ediyor, dinleyenler kendisini bırakmıyorlardı. Piste başka kimsenin çıkmasını yasaklamışlar, orkestrayı tehdit ediyorlardı. Kadın artık Afrika ilahileri okuyordu. Dinleyicilerine bunlar Avrupa'nın kar ve kış konulu ilahilerinden daha gerçekçi gelmekteydi. Zamanın şu anında kara olsun beyaz olsun hepsi Afrikalıydılar. Noel'di, vatanlarından çok uzaktaydılar ve şarkıcı kadını seviyorlardı. Kadın şimdi ağlamaya başlamıştı. İncecik omuzları sarsılıyordu. Dinleyiciler de onun bu duygusunu paylaşıyorlardı. Jeremy ayaklarının ucuna basarak Peter'ın yanına geldi. En ufak bir gürültüde linç edileceğini biliyordu. Şaşkın şaşkın Peter'ın koca vücuduna, yaşlar içindeki yüzüne baktı. ''Hepiniz çılgınsınız.'' dedi. Peter bu duygu gösterisinden utanmış olarak döndü. ''Ben kalbimle düşünüyorum.'' dedi. ''Sen bizi anlayamazsın dostum. Burada doğmuş olmadıkça anlayamazsın bunu.'' Şarkıcı kadını omuzlarını alıp salonda dolaştırdılar. Seyirciler ayaklarını yere vuruyorlar, alkışlıyorlar, bağırıyorlardı. Ödü patlamış gazino müdürüne kadına karşı iyi davranacağına söz verdirdikten sonra istemeye istemeye bıraktılar. Peter yerine döndü. ''Yarın hepsi yine ırk ayrımına dönerler.'' diye söylendi Jeremy. ''Olabilir.'' dedi Peter. ''Ama benim gibi içlerinden bazıları bu geceyi anımsayacaklardır.'' ''Çok yanlışlar yaparız. Zaman zaman da büyük aptallıklar. Ama sorunlarımızı çözümleyecek olan da biziz sonunda. Belki de benim kuşağım bu yolda harekete başladı bile. Ama sizler bizi yalnız bırakmalısınız. Yoksa siz işe karışınca biz de babalarımızın safına geçiyoruz.''
''Pekala, pekala, bırakalım bunları şimdi.'' dedi Jeremy.
Faulkner uyuyamıyordu, kalkıp deniz kıyısında dolaşmaya başladı. Kumsal rüzgarda ağır ağır sallanan birkaç palmiye ağacı dışında göz alabildiğine uzanıyordu ayakları altında. Ağaçların birinin altında bir sigara ateşi parladı. Genders karanlığın içinden ''Biraz dinlenmek istemez miydin?'' diye sordu.
Seni arıyordum. Faulkner arkadaşının yanına otur. Ne oldu? Bu gece sana kuzum.
Oğlumu düşünüyorum. Nasıl bir Noel geçiriyor acaba? Ona güzel bir armağan almıştım ama elimle vermeliydim onu.
Oğlun iyidir.
Bu gece kendimi ona çok yakın hissediyorum.
Yakında göreceksin onu. O zaman kendini affettirirsin.
Onu da düşündüm. Geri dönersem iyi bir baba olmaya çalışacağım. Çocuk biraz daha büyüyünce bana saygı duyacak. Çocukken kolaydır ama biraz büyüdüler mi epey uğraşmak gerek.
Ben de gelir sizi ziyaret ederim.
Mutlaka gel. Noel'de gel.
Faulkner güldü. İkimizi görür gibi oluyorum. Noel ağacı çevresinde iki yaşlı adam ve bir çocuk ve biz de ayık durmaya çalışıyoruz.
Hoşuna gidecektir dedi Janders. Hele bir dene de bak.
Faulkner Janders'ın ne düşündüğünü biliyordu. Birden yumuşayıverdi. Bak eğer gelmek istemezsen söyle, anlayışla karşılarım. Planlamayı yaptın, beni sıçrama yerine kadar götür. Ötesini ben yaparım artık. Hem paranı tam götür, ötesini ben yaparım. Bunu hak ettin.
Faulkner'da emrinde çalışanları anlama niteliği vardı. Janders'ı işe girmesi için kandıran da bu olmuştu.
İşin yüzlük yüzlük sonuna geldik. Şimdi sizi terk edemem dedi.
Ama şovunun neler hissettiğini biliyorum. Korktuğun ve yalnız olduğun zaman boğulmaktan kurtulmak için eline gelen her şeye sarılırsın. Ben oğluma, o da kıza. Onu getirmek için ne yapıyorsun?
O işe bakılıyor dedi Faulkner. Janders işten çekilmediği için sevinmişti. Ona çok ihtiyacı vardı. Eski dostluklarının sıcaklığı aralarında olduğu halde konuşmadan oturdular kumsalda.
12. ayrımın sonu. Sayfa 190.